Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Gülnur Acar Savran'la yaptığımız Kuramdan Politikaya Feminizm başlıklı kaydı ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Bu yazıların 2004'te yayımlanmış olan Beden Emek Tarih kitabındaki yazıların bir tür somut politikaya tercümeleri olmasıydı. Yani o yazılardaki daha teorik önermelerin bugünün dinamikleri bağlamında anlamlandırılması böyle bir nitelik taşımalarıydı. Bu devamlılığın benim açımdan anlamı olabileceğini düşündüm. Ve bir şekilde bu nedenle biraz ikna oldum. Şimdi kitabın adı Kuramdan Politikaya, yani feminizm yazıları Kuramdan Politikaya. Bir biçimde bunu ifade ediyor. Beden Emek'teki daha teorik ağırlıklı yazılardan daha politik, ben ne kadar politik yazı yazabilirsem o kadar politik yazılara bir geçiş ima ediyor alt başlık. Ama aynı zamanda da kitabın iç yapısı hakkında da bir şey söylüyor. Kitapta ilk bölüm pratik politik yazıları içermekle birlikte bir tür teorik hareket noktası emek. Her bölümün kendi içinde de daha başlara daha teorik soyut yazıları aldık. Giderek politikaya doğru bir devinim belki denebilir. İkinci bir nedeni bu yazıları yeniden yayımlamaya razı olmamın ikinci bir nedeni de şuydu. Bugünden bakarak o yazıların yeniden değerlendirilmesi, bugünün çerçevesi içinde anlamlandırılması. Yani AKP politikalarının bugünkü bağlamda taşıdıkları anlamı belki biraz açığa çıkarmak. Ve girişte de zaten biraz bunu yapmaya çalıştım. Şimdi biraz bu eksen, iki eksen etrafında birazcık yazılara daha yakından bakmaya çalışacağım. Yalnız artık kendi yazdığım şeyleri bile hatırlamadığım için notlarıma bakarak konuşacağım. Çünkü gerçekten ne yazmıştım, o yazı neydi? Daha bugün bir yazının ne hakkında olduğunu unuttuğumu fark ettim. Onun için kusuruma bakmayın. Yani beden emek tarih eğer bir politik teori kitabıysa, bu kitap biraz daha somut politik önermeler içeren bir kitap diyebiliriz. Şimdi bu kitaptaki yazıların arka planını oluşturan, onları besleyen beden emekteki 4 ana yazı var. Esas olarak o yazılarla bu kitaptaki yazılar arasındaki ilişkiler konusunda bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi birinci ana yazı beden emekte. Ev emeği karşılıksız emekti. Bu yazıdaki karşılıksız emek tahlili bu kitaptaki ilk bölümdeki kadın emeği bölümündeki yazıları besliyor bir biçimde ya da somut politikaya tercüme ediyor. Yani bu yazılar, bu somut politikaya tercümesi o yazının. Bu yazılardan bu kitaptaki kadın emeği bölümündeki ilk yazı patriarka kapitalizm ilişkisi üzerine başlığını taşıyor. Şimdi bu yazıda karşılıksız emek, yani o ilk kitaptaki ilk yazının konusu. Bu yazıda kapitalizmle patriarkanın oluşturduğu bütün, tarihsel bütünün dolayımı. Yani bu bütünün oluşmasında merkezi rol oynayan bir unsur olarak ele alınıyor karşılıksız emek. Yani eğer kapitalizm patriarkal kapitalizmse, kaçınılmaz olarak, zorunlu olarak patriarkal kapitalizmse, bunun açıklaması karşılıksız emekte yatıyor diye bir tez ileri sürülüyor bu yazıda. Demek ki o zaman kadın emeği politikaları yapılırken kapitalizm göz ardı edilemez. kapitalizmin etkilerinden soyutlanamaz. Kadın emeği politikaları salt patriarka tahliliyle yapılamaz demiş oluyorum. Ve bu bağlamda şöyle bir soru soruyorum o yazıda. Ücretli emeğe katılmak kadınları özgürleştirir mi? Ücretli emeğe katılmak patriarkanın altını oyar mı? Yani kapitalizmin etkileriyle de kadınlar ücretli emeğe katılıyorlar. Bu ilişkide ücretli emeğe katıldığında kadınlar patriarkanın altı oyuluyor mudur? Patriarka güçsüzleşiyor mudur? Böyle bir soru soruyorum ve buna olumsuz cevap veriyorum. Patriarkanın altını oymaz bu şey diyorum, bu katılım ücretli emeğe. İkinci bir boyutu bu yazının, şimdi dedim ya emek politikalarında o zaman kapitalizmden soyutlayarak bir tahlil yapamayız ve politika yapamayız. Buna karşılık beden şiddet politikaları yaparken patriarkanın kapitalizmle bağlantısından çok, benim kanaatim odur ki, patriarkanın tarihsel yığılımına göz atmak daha anlamlıdır. Bu patriarkanın tarihi boyunca, kapitalizmin öncesinden bu yana beden emek konusunda kadınları denetleme biçimleri üst üste yığıldıkları için ve bugün hepsi birden bir çeşit iş başında olduğu için cinsellik beden politikalarında, şiddet politikalarında bu sürekliliği göz önüne almak gerekir diye bir önermem var. Ve dolayısıyla da burada kavramsallaştırma biçimimiz patriarkal kapitalizm değil, kapitalist patriarka olmalı diyorum. Yani burada kapitalizmi patriarkanın modern bir biçimi, bir varyantı olarak alıp kendi sürekliliğini vurgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ikinci yazı yine bu karşılıksız emek tahlilinden beslenen kadın emeği bölümündeki ikinci yazı kıskacın gücü başlığını taşıyor. Kıskaç ne? Kıskaç ücretli emek, ücretsiz emek kıskacı. Diyorum ki karşılıksız emek yüzünden, karşılıksız emek nedeniyle kadınların ücretli emeğe katılım biçimi özgül olur. Yani erkeklerden çok farklı biçimlerde katılır kadınlar ücretli emeğe. Bu kadın ücretli emeğinin çok çeşitli, istikrarsız, süreksiz, esnek, düşük ücretli filan olmasından söz ediyorum burada. Ama bu yine de kapitalizmin dinamikleriyle şekillenmiş bir katılım biçimidir. Bütün bu esneklik, düşük ücretlilik vesaire vesaire kapitalizmin kendi dinamiklerine bağlı olarak şekillenir. Şimdi kıskaç nereden kaynaklanıyor? Şimdi karşılıksız emek yüzünden kadınlar bu özgür biçimler altında katıldıkları için ücretli emek piyasasına, bu çalışma biçimi kadınları bir kez daha aileye, karşılıksız emeğe mahkum ediyor. Çünkü neden? İstikrarsız, esnek, düşük ücretli vesaire bir çalışma biçimi. Dolayısıyla da bu karşılıklı dinamikle kapitalizm, patriarka arasında ya da karşılıksız emek ve kapitalizmin kadın emeğini şekillendiren dinamikleriyle arasındaki ilişki yüzünden bu kıskaç çok direngen. Yani bir tür kısır döngü söz konusu. Ve dolayısıyla da bir önceki yazıda sormuş olduğum ücretli emeğe katılmak kadınların özgürleşmesine yol açar mı? Patriarkanın altının oyulmasını sağlar mı? Sorusuna neden olumsuz cevap verdiğimi burada daha açımlamış oluyorum. Daha somutlaştırmış oluyorum bu kıskaç yazısında. Şimdi bu bölümdeki üçüncü yazı Avrupa Birliği'nin toplumsal cinsiyet politikaları üzerine. Bu karşılıksız emek tahlilinin bu yazıdaki yansıması nasıl oluyor? Avrupa Birliği'nin aile çalışma yaşamını uyumlulaştırma politikalarının gelip dayandığı sınırın, bu politikaların bir umulduğu kadar beklenen sonuçları vermemesinin zaten de amaçlanan şeyin çok sınırlı olduğunu söylüyorum ve bunun nedeninin, bu dayandığı sınırların nedeninin karşılıksız emek olduğunu söylüyorum. Dördüncü yazı, kadın emeği, sosyal haklar mücadelesi ve feminist politika. Burada da çok tartışmalı bir, feministler arasında bir tartışmaya yol açan bir yaklaşım var. Sosyal hak taleplerini karşılıksız emeğin karşılığı olarak talep etmekten söz ediyorum. Yani karşılıksız emeğin bir tür karşılığının sosyal hakları oluşturmasını savunuyorum. Soyut kadın erkek yurttaşlar olarak bu hakları talep etmek değil, karşılıksız emeğin belirlediği bir konumdan bu hakları talep etmekten söz ediyorum. Ve böyle bir sosyal haklar paketi ya da bütünü, bir feminist sosyal haklar paketi ya da bütünü için bir takım ipuçları veriyor bu yazı. Şimdi beşinci yazı, ücretli ev hizmetleri, gündelikçiler, yatılı temizlikçiler, bakıcılar. Şimdi bu, pardon ya, ben bunları böyle anlatmayı şey ettim, böyle bir şey hazırladım. Çünkü düşündüm ki, yani yazıları okumuş olanlar varsa bile kitabı yeniden kimse okumamıştır, daha çok yeni. Onun için tartışmaya bir zemin oluşturabilmesi için birazcık içeriğini burada anlatmanın yararlı olabileceğini düşündüm. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Yani insanın böyle kendi yazısını uzun uzun anlatması da biraz sinir ama neyse. Şimdi ücretli ev hizmetleri deniyor bu yazıda. Karşılıksız emeğin damgasını taşır. Ücretli ev hizmetlerini, ücretli bakıcılığı karşılıksız emek şekillendirir. Hiçbir zaman karşılıksız emekten bağımsızlaşmamıştır tam anlamıyla bu ücretli ev hizmetleri. Bir bunu söylüyorum. Bir de diyorum ki karşılıksız emek, yani erkeklerin ev ve bakım işlerini hiç üstlenmemesi, kadınları patron, işveren kadın ve ücretli hizmet sunan kadın olarak karşı karşıya getiriyor. Yani erkeklerin bu işleri üstlenmemesi kadınlar arasındaki bölünmeleri derinleştiriyor, farklılaşmaları arttırıyor. Böylece patriarkaya bir kez daha destek vermiş oluyor, güçlendirmiş oluyor. Şimdi karşılıksız emek ve ilk, bu yeni kitaptaki ilk bölümün yazıları böyle. Şimdi beden emek tarihteki ikinci ana yazı, özel kamusal, yerel evrensel, ikilikleri aşan bir feminizme doğru diye bir başlık taşıyordu. Şimdi bu kitapta da özel kamusal ikiliğinin, kopukluğunun somut politikadaki yansımalarını anlatan ve bu kopukluğu aşma yönünde bazı politikalara işaret eden yazılar var. Yani özel alanın kendisinin de dönüştürülmesine işaret eden, bu kopukluğu aşmak için. Üç yazı var özgür olarak bu konuya yönelmiş. Daha doğrusu özgür olarak bu konuya yönelmiş, doğru değil. Üç yazıda bu sorunsal kendini tekrar ediyor. Bunlardan bir tanesi yine AB'nin toplumsal cinsiyet politikaları. Bu yazıda diyorum ki Avrupa Birliği politikaları, kadın politikaları, toplumsal cinsiyet politikaları sadece iş yaşamına ve ya da ağırlıklı olarak iş yaşamına ve kamusal alana yönelik politikalar. Toplumsal cinsiyet politikaları Avrupa Birliği'nin özel alanı ufkunun dışında tutuyor, bakışının dışında tutuyor diyorum. Bu hem aile ve çalışma yaşamını uyumlulaştırma politikalarında kendini gösteriyor. Bu politikalar büyük ölçüde böyle, bir istisnası var. sadece erkeklerin kullanabileceği babalık izni getiren ülkelerde bunun özel alanı dönüştürmeye yönelik bir politika olduğunu savunuyorum. Bunun dışında genel olarak uyumlulaştırma politikalarında özel alanı dönüştürmeye, özel alanda bu karşılıksız emek ilişkisini dönüştürmeye yönelik çok fazla bir şey yok demeye getiriyorum. Bu sadece uyumlulaştırma politikalarında böyle değil, Avrupa Birliği'nin şiddet politikalarında da böyle. Şiddet konusundaki yaptırımlar esas olarak iş yerine yönelik yaptırımlar. İş yerinde taciz. Esas derdi Avrupa Birliği'nin bu. Diğer konulardan söz edilse bile bağlayıcı hükümler, yaptırımlar bu konuda, iş yerinde taciz konusunda. Yani ekonominin mantığı belirliyor. Yani özel alan, kamusal alan kopukluğu Avrupa Birliği politikalarında devam ediyor. Şimdi bu özel alan, kamusal alan ikiliğinin bir başka yansıdığı ve somut politikaya tercüme edilmeye çalışıldığı bir başka yazı da Feminist Politika ve Sosyal Haklar Mücadelesi. Şimdi burada da önerdiğim sosyal haklar paketinin aile ufkunun ötesine geçen, özel alanı dönüştüren politikalara alan açması gerektiğini söylüyorum. Ve farklı birlikte yaşama biçimlerini mümkün kılacak sosyal politikalar olmalı. Yani farklı birliktelik içinde yaşayan kadınlara da sosyal haklar tanınmalı. Farklı annelik biçimlerini mümkün kılan sosyal politikalar olmalı diyorum. Dolayısıyla da böyle bir sosyal politika perspektifi, özel alan, kamusal alan ikiliğini aşmaya yönelik bir sosyal politika perspektifinin önemli olduğunu söylemiş oluyorum. Bir üçüncü yazı, özel alan, kamusal alan ikiliğini kullanan, demin sözünü ettiğim patriarka-kapitalizm ilişkisi yazısı. Bu yazıda bu kez patriarkanın sadece özel alanda kök salmadığını, kamusal alanda da kök salmış olduğunu söylüyorum. Ve özel alan, kamusal alan arasında birbirlerini besleyici, yani patriarkanın bu iki patriarkal ilişki biçiminin birbirini beslediğini söylemiş oluyorum. Burada biraz özel patriarka, kamusal patriarka tartışmalarından esinleniyorum. Fakat bu kavramların ikisini de benimsemeden, yani ayrı bir özel patriarka ya da ayrı bir kamusal patriarka gibi bir tahlile girmeden, ama bu özel patriarka, kamusal patriarka tartışmalarını yapan kadınların tabii ki argümanlarından yararlanmış oluyor. Şimdi beden emek tarihin üçüncü ana yazısına gelince, eşitlik, farklılık, feminizmin ikilemleriydi. Şimdi bu eşitlik, farklılık meselesi benim artık, yani bir şekilde demin Nüket söylüyordu, 90'larda konuştuğun şeyleri hala konuşuyorsun demedi. Bu kadar kötü demedi. Aynı temalar dedi. Nasıl aynı temalar devam ediyor? Fakat bu eşitlik, farklılık benle birlikte mezara gidecek. Kurtulamadığım, bence gerçekten patriarkal kapitalist toplumda kurtulamayacağımız, kendisinden kurtulamayacağımız bir ikilik ve gerilim bu bence. Şimdi burada farklılık kavramını iki anlamda da kullanıyorum. Bir, bu eşitlik, farklılık, yani kadın erkek farklılığı. Bir bu anlamda, bir de kadınlar arası farklılıklar anlamında da bu yazıda yer alıyor. Bu yazılarda. Şimdi düzenlenmiş patriarkanın ötesine bakmak diye bir yazı var kitapta. Yine emek bölümünde ama ben bu bağlamda anlatacağım o yazıyı. Şimdi burada diyorum ki neoliberal ve muhafazakar politikalar kadınlar arası farklılıkları derinleştiriyor, kadınlar arasındaki farklılıkları arttırıyor. Nasıl arttırıyor? Bir yandan kadınları ücretli emeğe şu ya da bu şekilde son derece kötü şekillerde ama çekerek bir biçimde aileden görece özgürleşmelerini sağlıyor. Diyelim boşanmalar artıyor. Evli olmadan birlikte yaşamlar artıyor. Tek başına yaşamlar artıyor. Bir tür özerkleşmeye, özgürleşmeye olmasa bile özerkleşmeye gidiş söz konusu neoliberal politikalarla. Ama bir yandan da muhafazakar politikalar kadınları daha çok eve, daha çok anneliğe mahkum ediyor. Daha çok işte klasik anlamda patriarkal ilişkiler içine hapsediyor. Yani patriarkal ilişki biçimleri çoğullaşıyor. Ve bu kadınlar arasındaki farklılıkları da artırıyor, derinleştiriyor. Hem aile güçlendiriliyor hem ücretli kadın emeği artıyor. Şimdi diyorum ki bu yazıda bu bağlamda feminist politikaların da ufkunu daha geniş tutması. Yani bütün bu kadınların patriarkal ilişkiler içinde, çok farklı patriarkal ilişkiler içinde olan bu kadınların ilk bakışta çelişen çıkarlarını feminist politikayla bir bütün halinde kurmak, bir feminist dayanışmanın ne diyelim köşe taşlarını örmek zorundadır feminist politika. Bu kadınların bu çelişen gibi görünen ihtiyaçlarını bir biçimde karşılayacak politikalar üretmek zorundadır. Şimdi bu farklılığın ikinci anlamı yani kadın erkek farklılığı ve işte burada farklılıkçı politikalardan söz edebiliriz. AKP'nin farklılıkçı politikaları, fıtrata dayalı politikaları. Hem bunlara karşı politika yapmak demek ki gerekiyor ama hem de neoliberalizmin fırsat eşitliği, soyut eşitlik politikalarına karşı daha kadınların somut durumlarını, farklılıklarını göz önüne alan politikalar yapmak zorunda. Çünkü patriarka iki biçimde üzerimize geliyor. Bir neoliberal politikalarla, bir muhafazakarlıkla üzerimize geliyor bu somut durumda. Dolayısıyla da bu her ikisine birden direnmek ve her ikisini göz önüne almak gerektiğini söylemiş oluyorum. Bu arada bu yazıda işte ataerkil sözleşme değişiyor mu? Geleneksel patriarkadan modern patriarkaya doğru mu geçiyoruz gibi sorulara da yanıtım değişmiyor. Sadece patriarkal ilişkiler çoğullaşıyor. Yani hem geleneksel hem modern hem farklılıkçı hem soyut eşitlikçi ilişkiler çoğalıyor demek istiyorum. Şimdi yine bu eşitlik farklılık geriliminden beslenen bir başka yazı da Feminist Politika ve Sosyal Haklar Mücadelesi yazısı. Burada da bizi sosyal politikaların ya kadınları farklılıkları üzerinden savunmaya ittiğini ya da kadınların farklılığını tümüyle göz ardı ederek soyut eşitlikçilik biçiminde savunmaya ittiğini söylüyorum. Gerçekten de dünyada sosyal politikalar ya böyle ya böyle belirleniyor. Avrupa Birliği'nin sosyal politikaları da büyük ölçüde fırsat eşitliğine dayalı filan politikalar. Yani son dönemde bu uyumlulaştırma politikalarında daha eskiden savunulan pozitif ayrımcılık filan giderek geride bırakılıyor. Ana akımlılaştırma politikalarıyla daha soyut eşitlikçi bir perspektif hakim oluyor. Dolayısıyla da ben bu iki sosyal politika biçiminin ötesine geçip hem birinden hem öbüründen yararlanmak gerektiğini savunuyorum. Ve tabii ki bu sentezin daha öte bir şey, o biçimini. Şimdi burada kritik bir nokta var. Pozitif ayrımcı politikaları savunmakla AKP'nin sosyal yardımlarına destek vermek. Nasıl bir şey bu? Yani AKP'nin sosyal yardımları bizim açımızdan ne anlam taşıyor? Şimdi tabii ki AKP'nin sosyal yardımları kadınları büyük ölçüde aileye, karşılıksız emeğe vesaire mahkum eden politikalar, yardımlar. Bizim pozitif ayrımcılığı da içeren sosyal haklar talebimizin bundan farklı bir anlam taşımasının nedeni diyorum, bunun bütünlüklü bir paket olarak savunulması. Yani bir yandan evde, evlilik içinde yaşayan, ücretli bir işte çalışmayan bir annenin güçlendirilmesini gözetmeli. Bir yandan kadınların bu ilişkinin dışına çıkmasını mümkün kılacak önlemleri taşımalı, barındırmalı. Bir yandan da bu aile biçiminin ötesini mümkün kılacak, demin anlattığım şekilde farklı yaşam biçimleri, ilişki biçimleri içindeki kadınların desteklenmesini sağlayacak politikalar olmalı. Dolayısıyla da bu tek yanlı sosyal yardımlar karşısında yılıp soyut eşitlikçiliğe savrulmamalıyız diye düşünüyorum. Bunun dışında fıtrat söylencesi de benzer bir şeyi savunuyor. Yani bu farklılıkçı politikalarının, AKP'nin farklılıkçı politikaları karşısında fırsat eşitliği, soyut eşitlik, soyut evrenselci politikalara savrulmamalıyız diyor. Feminist güzergah üzerine şeyde de, söyleşide de bu gerilimin, François Colin'in de çok uğraştığı bir şey, eşitlik farklılık gerilimi. Bu gerilimin güncel anlamı üzerinde duruyoruz Yeşim'le karşılıklı. Şimdi beden emek tarihin 4. anayasası.
Anayasa da yazarız ya.
Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsellik başlığını taşıyordu. Ve bu yazıda o dönemde kendimce yapı bozumu ve queer politikaların dışında kalan bir heteroseksizm eleştirisi geliştirmeye çalışmıştım. Şimdi buradan beslenen yazılar zaten beden cinsellik bölümünde yer alıyor kitabın, yeni kitabın. Ve bunların birincisi modern tıp, bilimin kadın bedenini denetleme biçimi. Şimdi bu yazı aslında öyle çok fazla somut politikalar falan öneren bir yazı değil. Beden emek tarihteki ana yazı gibi bu da cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim meselelerini biraz daha açıyor ve esas olarak da cinsel yönelimin doğallaştırılması üzerinde durup bunu eleştiriyor ve son iki yazı, yani bu bölümdeki beden emek bölümündeki diğer son iki yazıda burada geliştirilen yine teorik önermelerle beslenmiş. Bu son iki yazının bir tanesi feminist cinsel politikanın imkanları ve önündeki tuzaklar. Bu yazıda beden emek konusunda savunmacı politikaların özellikle bu dönemde çok tehlikeli olduğu, savunmacı politikalar derken de şunu kastediyorum. Yani esas olarak şiddete yönelen, esas olarak bekaret mesela denetimine karşı çıkan ama cinselliğin biçimini sorgulamayan politikalar yerine, daha doğrusu bunların yanı sıra cinselliğin biçimini sorgulayan politikalar geliştirmeliyiz demeye getiriyorum. Bu muhafazakarlık döneminde şiddete karşı politika yapmak ve bununla yetinmek bizi ahlakçılığa rahatlıkla sürükleyebilir ve muhafazakarlığın etkisi altına sokabilir demeye getiriyorum. Dolayısıyla da bu heteroseksizm eleştirisinden biraz beslenerek duhul merkezli bir cinsellik biçimini hiç sorgulamadığımızı örneğin, orgazm merkezli bir cinsellik biçimini hiç sorgulamadığımızı, bizim bu ufuklara doğru da açılmamız gerektiğini, yani bu savunmacı konuma saplanmamamız gerektiğini söylüyorum. Bu ikinci yazıda hala ve yeniden bedenimiz bizimdir başlıklı yazıda da yine bu muhafazakarlık ve ahlakçılığa düşmeme meselesini vurguluyorum. Ve burada da yine cinsellik ve beden konusunda politika yaparken nasıl tarihsel olarak üst üste gelmiş, yığılmış biçimlerin şu an hepsinin birden bizim karşımızda olduğunu. Yani kadının hem ince ama hem dolgun memeli. Bir zamanlar geniş kalçalı dolgun memeli kadınlar makbulken, şimdi sıfır beden ama dolgun meme ve kalça vesaire gibi tarih boyunca ya biri ya öbürü olmuşken son tahlilde hepsinin birden üstümüze geldiğini söylemiş oluyorum. Şimdi dört ana yazıdan beslenen haliyle kitabın dört bölüm bunlar. Daha doğrusu iki bölümden söz etmiş oldum da yazılar bunlar. Şimdi bir de feminist politika bölümü var. Üçüncü bölümü kitabın. Burada en ağırlıklı konu feminist özne, kolektif feminist öznenin imkanları üzerine yazılar var. Burada bir feminist dayanışmayı biraz açmaya çalışıyorum. Kadınlar arası farklılıkların, kadınların patriarka içindeki yerleri arasında bağlantı kurmak. Yani işte bugün konuşuyorduk da 438'e karşı vesikalı kadınlar, vesikasız kadınlar, iffetli kadınlar, iffetsiz kadınlar. Patriarkanın bizi böyle bölmesine karşı bu bölünmenin nasıl bizim hem iffetli kadınların hem iffetsiz, hem vesikalı hem vesikasız kadınları kendi konumlarına hapsettiğini, kimini evliliğe hapsettiğini, kimini fahişeliğe hapsettiğini vesaire. Bütün bunları birlikte konuşarak feminist dayanışmanın imkanlarını aramak gerekir demeye getiriyorum. Bu yine 438 bağlamında bizim kafamızda vesikalı kadınlar, vesikasız kadınlar dayanışması önemliydi. Filiz'le bugün konuşuyorduk. Vesikalarımızı aldık, Zürafa Sokağı'na gittik feministler olarak. Sokağa baştan aşağı yürüdük. Tabii tek karşılaştığımız şey suratımıza kapanan pencereler ve kapılar oldu. Hiç heyecanla karşılanmadık orada. Büyük bir hüsrandı o. Ama politik olarak doğruydu da pratiğe tercüme biçimi yanlıştı diye düşünüyorum. Yani politik olarak vesikalı vesikasız kadın ikilemi ya da buna karşı çıkmak çok önemliydi. Fakat bizim oraya alıp başımızı gitmemiz, kimse bizim çağırmamışken çok doğru değildi. Yani bir de kadınları ekmeğinden etmek vardı çünkü. Bir de bu feminist özneyle ilgili olarak erkekleri içermeli mi bu özne, içermemeli mi? Bu yazılarda da biraz queer eleştirisinden beslenen bir yan var. Şimdi işte yazılar ve beden emekle ilişkileri böyle kabaca. Biraz da kısaca şeyi söyleyeyim. Dedim ya, ikinci bir anlamı da vardı benim için bu kitabı yapmanın. Bugünden bakarak AKP'nin kadınlara yönelik politikalarını değerlendirmek. Böyle olduğunda bunu biraz girişte yapmaya çalıştım. 2011 yılı bir dönemeç olarak ortaya çıkıyor. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dönüşmesi. Bu aslında bir dönemecin semptomu gibi. Ve burada aileci politikaların kurumsallaşması bu dönemecin anlamı. Ve giderek fırsat eşitliği, ayrımcılık karşıtlığı türü bir söylemden farklılıkçı, fıtrata dayalı bir söyleme geçiş ya da böyle bir söylemin baskın hale gelmesi. Yoksa daha önce de var tabii fıtrat da gittikçe onun baskın hale gelmesi söz konusu. Ve giderek de her tür eşitlik söylemi terk edilip adalet söyleminin benimsenmesi söz konusu. Şimdi yazılarda da bu iki yani bu farklı dönemlerin ya da bu dönemecin izi bir şekilde sürülebiliyor. Daha erken tarihli yazılar, yani bunların içinde mesela Avrupa Birliği politikaları, SSGSS yazısı ve yerel seçimler yazısı Filiz'le birlikte yazdığımız, bu yazılarda esas olarak fırsat eşitliği politikalarını, soyut eşitlikçiliği ve neoliberalizmi hedef almışım. Yani daha çok onlarla uğraşıyorum. Bu AKP'nin daha bir Avrupa Birliği müzakere dönemine denk düşüyor filan. Bu dönemecin sonrasındaki yazılarda gittikçe fıtrat söylencesi diye bir yazı yazmışım. İşte cinsel politikanın imkanları ve önündeki tuzaklarda muhafazakarlığın ve ahlakçılığın kucağına düşmeyelim tarzı bir kaygı dile getirmişim. Yine bedenimiz bizimdir de böyle. Feminist güzergah üzerine Yeşim'le yaptığımız söyleşi de François Collet'in farklılıkçılığı biraz kayırmasının bu dönemde ne kadar tehlikeli olabileceğini konuşmuşuz vesaire. Dolayısıyla da bu vurgu gittikçe artıyor belli ki. Bu böyle bir yansıması var yani politik döneme için benim yazılarımda da böyle bir yansıması var. Neyse şimdi artık bitireyim diye düşünüyorum ben. Yalnız bitirirken iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi girişte de bunu ifade ettim. Bu yazıların hemen hepsi SFK'lı kadınlarla yaptığımız tartışmalardan beslenmiş yazılar. Onlar olmasaydı bu kitapta olmazdı kesinlikle. Bir öyle bir teşekkür borcum olduğunu düşünüyorum. Bir de Yeşim'e çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emeği var bu kitabın derlemenin oluşmasında. Size de geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
Bu kayıt 16 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.